Maxim Gorki, 4. kaset 1. yüz, sayfa 124. Hükümet onların başında bir koruyucu değil. Sanki artık bir lokma görünce atılıyor, kimin elinde bulursa kapıyor. Üstüne üstlük o zavallının suratına bir de tokat atıyor. Rivin çevresine bir göz gezdirdikten sonra elini masanın üstüne dayayarak Pavel'e doğru eğildi. Bu köy yaşayışını böyle yakından görünce tiksindim. Bayağı acı duydum. Bu yaşayışa katlanamayacağımı sanmıştım. Yine de kendi kendimi yendim. Duyguların oyuncağı olmak iyi bir şey değil. Ne olursa olsun zavallı köylüye ekmek vermezsem ona benzer bir şey yaparım. İnsanlar uğruna yine benim gibi insanlardan aşağılanmalar gördüm. Ve bu aşağılanmalar tıpkı bir hançer gibi yüreğime saplandı dedim. Ribi'nin alnını ter kaplamıştı. Yavaş yavaş Pavel'in yanına yaklaşarak elini omzuna koydu. Eli titriyordu. Bana yardım et Pavel. Bana öyle kitaplar ver ki okuyanların rahatlarını kaçırsın. İnsanların kafasını beynini gıcıklasın. Sizin içinizdeki kitap yazan adamlara söyle köylüler içinde yazsınlar. Kırlara bir kaynar su gibi dökülecek olan bu kitapları okuduktan sonra köylüler hiç ses çıkarmaksızın ölümüne yürüsünler. Elini uzattı. Sözcükleri ayrı ayrı söyleyerek boğuk bir sesle ölümü ölümle onarmalıyız dedi. Burası böyle. Bunun için insanları diriltmek için ölmek gerek. Binlerce insan ölmeli ki milyonlarcası yeryüzüne gelsin. Ölüm bir şey değil, pek kolay. El verir ki ötekiler can bulsun, benlerini doğrultsun. Ana semaveri getirmişti. İçeri girince Ribi'nin yüzüne yan gözle baktı. Onun sert, keskin gözleri altında eziliyordu. Bu adamda öyle bir şey vardı ki ona kocasını anımsatıyordu. İkisi de aynı sabırsızlıkla, aynı durgun öfkeyle dişlerini gösterir, kollarını sıvardı. Yalnız Ribi'nin ötekilerden bir farkı vardı ki o da söz söylemesiydi. Bununla da korkunçluğu azalıyordu. Pavel başını sallayarak evet dedi öyle gerek. Köylü için bir gazete çıkartmalı. Siz gazeteyi çıkarınız. Yalnız sade açık yazınız. Öyle ki öküzler bile anlasın. Evin kapısı açılarak içeri birisi girdi. Ribi mutfaktan yana bakarak Jefem gelmiş dedi. Buraya gel buraya. İşte sana sözünü ettiğim delikanlı bu. Adı da Pavel. Jefem geniş yüzlü, kırmızı saçlı, kül rengi gözlü, güçlü, iri yarı bir adamdı. Arkasına kısa bir köklü ceket giymişti. Kasketi elinde Pavel'in önünde durarak kısık bir sesle merhaba dedi. Sonra Pavel'in elini sıkarak sert saçlarını karıştırmaya başladı. Odanın içine bir göz gezdirdikten sonra ağır ağır kitapların bulunduğu yana gitti. Gördü. Jefem dönüp Ribi'ne baktıktan sonra yine kitapların bulunduğu yana dönerek araştırmaya koyuldu. Kaç kitabınız var? Kim bilir bunları okumakta ne kadar meşgul oluyorsunuz? Köylerde böyle değil. Orada boş zaman kıyamet kadar. Pavel atıldı. Boş zaman çok ama okuma isteği yok. Delikanlı çenesini okşayarak karşı durdu. Hiç de değil. Tersine şimdi zaman düşünecek zamandır. Uyanmalı. Başka çare yok. Halk ölmek istemiyor. Bundan dolayı çalışmaya koyulmalı. Jefem kitabı aldığı yere bırakarak bize gereği yok dedi. Ribin derin derin soluyarak dedi ki köylü yeryüzünün nasıl meydana geldiğini öğrenmekle ilgilenmez. O yeryüzünün bölümlerini, çiftlik sahiplerinin köylünün ayağı altındaki toprağı nasıl ele geçirdiklerini bilmek ister. Yer yuvarlığa dönermiş, dönmezmiş, onun için önemi yok. Toprak onun karnını doyursun da ister dönsün ister dönmesin. Jefem bir kitap daha alarak adını okudu. Kölelik tarihi. Bunda bizim sözümüz mü geçiyor? Pavel bir kitap daha çıkararak uzattı. Bu da köylülerin köleliğine özgü bir kitap. Jefem aldı. Parmakları arasında evirip çevirdikten sonra yerine bırakarak soğukkanlıca o pek eski bir şey dedi. Sizin toprağınız mı? Bizim mi? Evet var. Biz üç kardeşiz. Üçümüzün 4 hektar toprağımız var. Ancak baştan aşağı kumluk. Bakırları parlatmaya pek iyi gelir. Buğday yetiştirmek olanaksız. Kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Ben toprakla uğraşmaktan vazgeçtim. İnsanın karnını doyurmuyor. Tersine insanı oraya bağlıyor. Bir iş gördürmüyor. 4 yıldan beri işçi olarak gündelikle vakit geçiriyorum. Güzde askerliğim çıkıyor. Alaya gideceğim. Amcam gitme şimdi askerler halkı dövüyor vurduruyorlar diyor ama ben yine de gideceğim. Artık buna bir son vermeli. Gözlerini Pavel'den ayırmaksızın siz ne dersiniz? Pavel gülümsedi. Biz de öğreniriz anlarız. Evet zamanıdır son vermeli. Pavel ilgilenerek sordu. Yakalanırsanız kurşuna dizilirsiniz. Köylü serin kanlıca ekledi. Hem o zaman af da etmezler dedi. Kitapları incelemeye koyuldu. Ribin öteden atıldı. Haydi arkadaş dedi, çayını iç, gideceğiz. Hemen şimdi. Sonra bir kitabın daha adını okuyarak sordu. Devrim, bunun anlamı ihtilal, ayaklanmak değil mi? Amca soluk soluğa sokaktan geldi. O zaman birdenbire kıpkırmızı kesilmiş kaşları çatılmıştı. Söz söylemeksizin Jeff'in elini sıktı. Ribin'in yanına oturdu. Gülerek onun yüzüne baktı. Ribin eliyle onun dizine vurarak sordu. Niçin böyle yüzün asık? Küçük Rusyalı, hiç öyle dedi. Jeff'in başıyla Andre'yi göstererek, bu da işçilerden mi dedi. Amca kendisine yanıt verdi. Evet, neden sordun? Ribin açıkladı. Fabrikadaki işçileri ilk kez görüyor da onun için. İşçilerin yaşayışında bir özellik buluyor. Pavel sordu, ne gibi? Jeff'im Andre'nin yüzüne dikkatle bakarak konuştu. İşçilerin kemikleri sivri oluyor. Köylüninki yuvarlak. Ribin bütünledi. Köylü daha sağlam. O ayağının altındaki toprağın kendisinin olmadığını bilmekle birlikte duyuyor ki sağlam bir şey üstündedir. Fabrikada çalışanlarsa kuşa benzerler. Onların yurdu yok, ocakları yoktur. Bugün burada, yarın orada. Evlenmek de, kadınlar da onları bir yere bağlamıyor. Gürültüden korkarlar. Bir patırtı çıktı mı işlerini bırakır, rahatı ve mutluluğu başka yerde aramaya giderler. Köylü ise yerinden kıpırdamaksızın mutluluğu bulunduğu yerde aramak ister. Heh, işte ana geliyor. Ribin mutfağa gitti. Jeff'im Pavel'in yanına yaklaştı, sıkılarak sordu. Bana bir kitap verebilir misiniz? Hay hay. Köylünün gözlerinde bir tutku ışığı parladı. Okuduktan sonra geri veririm. Biz buradan pek uzakta değiliz. Arkadaşlarım buraya katran getirip götürürler. Onlarla gönderirim. Teşekkür ederim. Bu zamanda kitaplar geceliğin mum kadar gereklidir. Ribin içeri girdi. Paltosunu giymiş, kuşağa gerilmişti. Haydi gidelim, zamanı geldi. Jeff'im aldığı kitapları göstererek geniş bir gülümseyişle bak dedi, okumak için kitap aldım. Konuklar çıkıp gidince Pavel Andre'ye dönerek gördün mü ne şeytan şeyler dedi. Evet, tıpkı alacakaranlıkta gökyüzünde dolaşan bulutlar gibi yoğun, ağır ağır yürüyorlar. Ama atıldı. Ribin'den mi söz ediyorsunuz? Haline bakılırsa bir zamanlar fabrikada işçilik ettiği sanılmaz. Adam akıllı bir köylü olmuş çıkmış. Doğrusu korkunç bir adam. Andre pencerenin kenarına oturmuş, üzgün bir halde çay bardağına bakıyordu. Pavel ona dönerek dedi ki, ah keşke burada bulunsaydın. İkide bir de kalpten söz edersin. Burada bulunsaydın da görseydin neler söyledi. Öyle sözler söyledi ki ben devriliyor, boğuluyor gibi oldum. Ne diyeceğimi, nasıl karşılık vereceğimi şaşırdım. Görsen insanlara ne kadar az güveniyor, ne kadar az değer ve önem veriyor. Ananın hakkı var, bu adam korkunç bir şey, onda korkunç bir güç var. Küçük Rusyalı aynı üzgün durumda, bilirim, insanları hep zehirlemişler. Onlar bir kez ayaklanacak olurlarsa önlerine adlarına bakmadan her şeyi devirip geçerler. Yeryüzünü çıplak ele almak istiyorlar. Onun için üstünde ne bulurlarsa koparıp atacaklar dedi. Bu sözleri ağır ağır söylerken içinden başka bir şey düşündüğü anlaşılıyordu. Ana tatlılıkla dedi ki, oğlum Andre sen biraz kendini topla bakayım. Andre yumuşak bir sesle, bak nineciğim sana anlatayım. İstemezdim ama ne yapayım ki, durum pek iğrenç, pek korkunç dedi. Birden canlanarak eliyle masanın üstüne vurdu. Evet, hakkın var Pavel. Köylü ayaklandığı gün yeryüzünü çıplak edecek. İnsanoğlunun alçaklığından, miskinliğinden kalan izleri bile kül gibi havaya savurmak için ne bulursa yıkacak, tutuşturacak. Pavel alçak sesle sözü bütünledi. Sonra bizim önümüzde bir engel olacak. Onu bırakmamak, ona izin vermemek bizim görevimizdir. Anladın mı Pavel? Bizim görevimiz onu elde tutmaktır. Çünkü en yakın biziz. O bize inanır, bize güvenir, arkamızdan gelir. Haberin var mı? Ribin şimdi bizden köyler için bir gazete çıkarmamızı istedi. Pek güzel düşünce, hemen başlamalıyız. Pavel güldü. Onunla oturup da tartışmadığımdan dolayı utanıyorum. Küçük Rusyalı başını kaşıyarak, bundan sonra fırsat çok. Ne kadar ayakları yere yapışmışlar varsa hepsi senin çalacağın müzik aletinin sesine gelirler, oynarlar. Ribin'in hakkı var. Biz ayaklarımızın altında toprak olduğunu duymuyoruz. Duymaya da hakkımız yok. Çünkü onu kımıldatmaya memuruz. Biz iki kez sarsalım. Üstünde insanlar hemen ayrılırlar. İkincisi de dedi, ana gülmeye başladı. Andre sen her şeyi pek kolay buluyorsun. Öyle ya, pek kolay. üzgün bir sesle ekledi. Yaşamak gibi. Birkaç saniye durduktan sonra gideyim bir parça kırlarda dolaşayım. Ama sordu, banyodan sonra mı? Hava sert, vücuduna iyi gelmez. Gerekli olan bu değil ya. Pavel dostça, dikkat et dedi, sonra üşürsün. Bana kalırsa git yatmaya uyumaya bak. Hayır hayır, çıkacağım. Giyindi, bir şey söylemeksizin çıkıp gitti. Ama içini çekerek, zavallı çocuk, acısı var dedi. İyi ettin anne, onunla senli benli görüştüğünü, çok iyi, hep böyle tatlı davran. Kadın şaşkın bir bakışla oğluna baktı. Bir saniye düşündükten sonra dedi ki, onunla görüşürken sen dediğime dikkat etmedin. Rastlantı olacak. Onu kendime öyle yakın buldum ki anlatamam. Ne iyi kalbin var anne. Allah vere de öyle ola. Size birazcık olsa yardım edebilsem. Evet, sizin de ötekilerin de birazcık olsa işine yarasam. Ah, bilsem ki bir yardımım dokunacak. Merak etme anne, yararsın. Hafif bir kahkaha ile gülmeye başladı. İşte bak, bu elimden gelmiyor. Merak etmemek, korkmamak elimde değil. İltifatına teşekkür ederim oğlum. El verir anne, bu konuda burada kalsın. Sen yalnız şunu bil ki ben seni severim. Sana bütün kalbimle teşekkür ederim. Ama neredeyse ağlayacaktı. Oğlunu gözyaşlarıyla üzmemek için mutfağa yöneldi. Küçük Rusyalı eve geç dönmüştü. Gelir gelmez yatağa girdi. Yatmadan önce dedi ki, sanırım 10 kilometre yol yürüdüm. Pavel sordu, nasılsın şimdi? Bilmem, artık gürültü etme, uyuyacağım. Biraz sonra Vesovçikov çıka geldi. Her zamanki gibi üstü başı kirli, yırtık pırtıktı. Yüzünde hoşnutsuzluk izleri vardı. Odanın içinde şaşkın şaşkın dolaşmaya başladı. Pavel'e sordu, biliyor musun İsa'yı kim öldürdü? Hayır. Hangi adam acaba bu davranışı öyle pek çirkin bulmayarak yapmış? Bilemiyorum. Ben hazırlanıyordum. Bu benim yapabileceğim bir işti. Neyse. Pavel dostça, Allah aşkına birader, böyle şeyler söyleme dedi. Ama öteden atıldı. Evet, Pavel doğru söylüyor. Sen bir çocuksun. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Niçin böyle yapıyorsun? Bu dakika delikanlıyı gördüğüne sevinmişti. Onun soğuktan donmuş yüzünü güzel buluyor. Ona karşı kalbinde her zamankinden çok bir acıma duyuyordu. Vesovçikov omuzlarını silkerek karşılık verdi. Ben bunlardan başka bir işe yaramam. Kendi kendime durmadan toplum içindeki yerimi düşünürüm de bulamam. İnsanlarla görüşmek, onlara söz söylemek, bu elimden gelmez. Her şeyi görürüm. İnsanların uğradıkları bütün aşağılıkları, aşağılamaları duyarım da anlatamam. Ruhum bir dilsiz gibidir. Pavel'in yanına yaklaştı. Başını yere eğerek masanın üstünü parmağıyla kazımaya başladı. Vücuduna hiç yakışmayan, üzgün, yakınan, hemen hemen çocukça bir sesle sordu. Kardeşler, bana bir iş verin. Sıkıntılı, zor olsun. Ben böyle eli kolu bağlı işsiz yaşayamam. Siz hepiniz idealiniz uğruna çalışıyor, onu ilerletiyorsunuz. Oysa ben uzaktan bakıyorum. Zamanımı direk ve tahta taşımakla geçiriyorum. Bu da yaşamak mı? İnsan böyle yaşayabilir mi? Bana başka bir iş, daha güç, daha çetin bir iş bulun. Pavel delikanlıyı elinden tutup kendine doğru çekti. Merak etme, bir şeyler düşünürüz dedi. Küçük Rusyalı'nın sesi öteden işitildi. İstersen ben sana mürettiplik öğretirim. Bize mürettip olursun. Razı mısın? Vesovçikov onun yanına gitti. Sen bana onu öğretirsen ben de sana bıçak hediye ederim. Küçük Rusyalı bağırdı. Hayır oradan be, gereği yok bana senin bıçağının. Öteki diretti. Bıçak da bıçak ha. Andre ile Pavel gülmeye başladılar. Vesovçikov odanın ortasında durarak sordu. Siz benimle alay ediyorsunuz yahu. Küçük Rusyalı yatağından atladı. Öyle ya, neyse onu bırakalım. Kırlara çıkıp gezmek ister misin? Gece pek güzel, ay ışığı pek parlak. İsterseniz gidelim. Pavel hay hay dedi. Delikanlı da ben de gelirim. Andre'nin kahkahaları hoşuma gidiyor. Andre gülümsedi. Ya senin bıçak armağan etmen benim öyle hoşuma gidiyor ki. Giyinirken ana öteden mırıldandı. Kalın elbise giymeyi unutma. Üç arkadaş sokağa çıktığında kadın bir süre gözleriyle onları izledi. Sonra duvarlardaki kutsal resimlerle dönerek alçak sesle Tanrım dedi, sen onlara yardımcı ol. Günler birbiri ardınca uçarak geçiyor ama bu hızlı akım içinde 1 Mayıs gününü düşünmeye zaman bulamıyordu. Yalnız geceleri gündüzlerin hayhuyu içinde yorgun kalıp da yatağa girince o önemli günü düşünerek kalbi sıkışıyordu. Ah ne olur bu da geçse diyordu. Sabahları Şafak'la birlikte fabrikanın düdüğü ötünce Andre ile Pavel çabucak çaylarını içiyorlar, biraz yemek yiyorlar, sonra anaya o gün yapılacak birçok şey söyleyip gidiyorlardı. Zavallı kadın bütün gün çalışıyor, yemeği yapıyor, bildirileri yapıştırmak için kullanılan zamka hazırlıyor, ara sıra bir takım adamlar geliyor, Pavel'e verilmek üzere bir takım kağıtlar bırakıyor, her defasında hepsi anaya övgülerde bulunarak çıkıp gidiyorlardı. Her gece yolda ağaçlara, hatta jandarma koğuşunun kapısına, işçilerin Mayıs'ın birinci günü yapılacak şenliklere çağıran bildiriler yapıştırıyor, her sabah bu kağıtlardan birkaç tane bulunuyordu. Polisler sabahları erkenden ortalığı dolaşmaya başlıyorlar, mavi mürekkeple yazılan bu kağıtları rast geldikleri yerden sökerek koparıyorlardı. Çok geçmeden öğleüstü yine kağıtlar meydana çıkıyor, yine yolda tutup geçenlerin ayakları altında dolaşıyordu. En sonra kentten sivil polisler geldi. Sokak başlarına dikilen bu memurlar, evlerine yemeğe giden ya da evlerinden fabrikaya dönen işçileri sevinçli, coşkun gördükçe meraklı bakışlarıyla süzüyorlardı. Polisin bu acizi herkesi sevindiriyordu. Yaşını başına almış adamlar bile bu hali gördükçe garip şey demekten kendilerini alamıyorlardı. Her yanda küçük toplantılar oluyor, herkes bu bildirilerin içeriğini tartışıyordu. Ortalıkta hızlı bir eylem vardı. Bu ilkbahar herkes için ilginç olmuştu. Bunda bir yenilik buluyorlardı. Kimisi büsbütün öfkelenerek bozgunculara sövüp sayıyor, kimisi büyük bir kaygı içinde zayıf bir umut besliyor, azınlıkta kalan bir üçüncü bölükte dünyayı uyandıran, ayaklandıran gücün kendilerinde olduğu inanışıyla seviniyor, büyük bir sevinç içinde yüzüyordu. Pavel ve Andre artık hiç uyumuyorlardı. Her akşam eve pek geç, hemen hemen fabrikanın sabah düdüğüne biraz kala, yüzleri sararmış, sesleri kısılmış, yorgun geliyorlardı. Pelagie bunların ormanın içinde bataklıkta toplantılar yaptıklarını, atlı polislerin bölük bölük mahallede gezindiklerini, sivil polislerin yöreyi dolaştıklarını, tek başına gezinen işçileri çevirip üstünü başlarını araştırdıklarını, toplantıları dağıttıklarını biliyordu. Her gece Andre ile oğlunun da kaldırılıp götürülmesi beklentisini, belkisini düşünüyor, kimi zaman böyle bir hali onlar için de uygun buluyordu. İsa'nın öldürülmesinden artık hiç kimse söz etmiyordu. Bu cinayeti şimdi şaşırtıcı bir sessizlik, unutuş örtmüştü. Polis yalnız ilk iki gün 5-10 kişiyi sorguya çekmiş, sonra işi önemsiz sayarak unutmuştu. Bir gün Maria Korsanova polisin bu iş üstünde düşüncesini anaya çıtlattı. Polislerle herkes gibi o da iyi geçiniyordu. Katili bulmak nasıl olası olabilir? O gün İsa'yı belki 100 kişiyle görüşmüştü. Bunların hepsi diyemesem de 90'ı herifi öldürmek arzusunu besleyenlerdir. Alçak herif 7 yıldır halkı öylesine tedirgin etmişti ki. Küçük Rusyalı gittikçe değişiyor, yüzünde ilk bakışta ayırt edilecek değişmeler başlıyordu. Yanakları çukurlaşıyor, ağırlaşan göz kapakları şişkin gözlerinin üstüne düşerek yarı kapanıyordu. Artık gülümseyişleri seyrekleşmişti. İnce bir çizgi burun kanatlarından dudaklarının uçlarına dek iniyordu. Eskisi gibi sıradan, havai şeylerden söz etmiyor, tersine şimdi sık sık coşkunluklarla kapılarak ateşleniyor, sonra bu coşkunluk bütün kendini dinleyenlere de geçiyordu. Geleceği, hakkın özgürlüğün yengisiyle başlayacak olan o yüksek, güzel bayramı alkışlıyor, kutluyordu. İsa'nın öldürülmesinin işi unutulduğu bir sıradaydı. Bir gün acı acı gülerek küçümseyici bir durumda dedi ki, "Düşmanlarımız halkı sevmedikleri gibi bizim üstümüze saldıkları adamları da sevmiyorlar. Öyle bir adam ölecek olursa onlar bu sadık hizmetlerinin yetmesine değil ancak paralarına acırlar. Evet paralarına, başka şeye değil." Bir saniye sustuktan sonra ekledi. "Düşündükçe o adama acıyorum. Öldürüldüğünü istemezdim. Hayır, onu öldürmemeliydiler." Pavel ciddi bir sesle, "Andre," dedi, "mümkünse bu konuyu artık keselim." Ana alçak bir sesle, "Çürümüş bir kütüktü. Bir tekme vurdular, darmadağın oldu," dedi. Küçük Rusyalı üzgün bir sesle yanıt verdi. "Evet, hakkın var." O derece sabırsızlıkla beklenen gün, 1 Mayıs günü en sonunda geldi çattı. Fabrikanın düdüğü her zamanki gibi o sabahta egemen bir sesle ortalığı çınlattı. O gece gözüne bir damla uyku girmeyen ana düdüğün sesiyle yatağından fırladı. Akşamdan hazırladığı semaveri yaktı. Delikanlıların yattığı odanın kapısını vurmaya gidecekti. Bir süre ellerinin yanına salıvererek düşündü. Sonra pencerenin önünde oturdu. Sanki dişi ağrıyormuş gibi yanağını eline dayayarak öylece durdu. Günün sararan lacivert yüzeyinde küme küme ak pembe bulutlar hızlı hızlı yürüyordu. Sanki düdüğün keskin sesinden korkmuş bir sürü iri kuş kaçışıyordu. Ananın başı ağırlaşmış, uykusuzluktan şiş gözleri kupkuru kesilmişti. Garip şey, içinde bir korku yoktu. Kalbinin çarpması düzgündü. Kafası öyle olağanüstü şeylerle uğraşmıyordu, düşünüyordu. Semaveri erken yaktım, su kaynayıp gidecek. Bugün biraz çokça uyusunlar. İkisi de yorgunluktan bitti. Sabah güneşin şen ışıkları pencerenin camından içeri girdi. Pelagi buna elini uzattı. Işık parmaklarını yaldızlayınca öteki eliyle bunu okşadı. Dudaklarında düşünceli bir gülümseme belirmişti. Biraz sonra oturduğu yerden kalktı. Semaverin borusunu çıkardı. Çabucak tuvaletini yaptı. Dudaklarını oynatarak ellerini geniş işaretiyle ötüşü daha az sert, daha az güvenceliydi. Bu kalın boğuk seste parça titreklik vardı. Ama bu sesin iniltisini her zamankinden çok sürüyor sandı. Odanın içindeki küçük Lucia'nın sesi işitildi. İşitiyor musun Pavel, bizi çağırıyorlar. İçeride odanın tahtalarına ayağını sürerek yürüyen bir kımıltı oldu. Bunu bir esneme izledi. Ana bağırdı. Semaver hazır. Pavel sevinçli bir sesle kalkıyoruz dedi. Küçük Lucia'ya dedi ki güneş çıkmış bile, bulutlar dağılıyor. Bugün de amma bulut var ha. Mutfağa girdi. Yüzü gözü karmakarışıktı. Uyku şişkinliği şimdi bile sürüyordu. Sevincini gösteren bir sesle merhaba nene dedi. Nasıl uyuyabildiniz mi? Ana yanına yaklaşarak fısıldadı. Kuzum Andre, yanımdan ayrılma rica ederim. Merak etme, hep birlikteyiz. Her yerde yan yana gideceğiz, inan. Pavel içeriden bağırdı. Ne mırıldanıyorsunuz orada? Hiç oğlum, hiç. Annem diyor ki bugün yüzünüzü yüzünüzü daha temiz yıkayınız. Kızlar size bakacaklar. Bunu söyledikten sonra giyinmeye gitti. Pavel işçilerin şarkısından bir parçayı mırıldanıyordu. Ortalık gittikçe aydınlanıyor, rüzgarın önünde bulutlar gittikçe yükseliyordu. Ana sofrayı kurdu. Şimdi her şeyde bulduğu tuhaflıkla başını sallıyorlardı. Acaba öğleye doğru başlayan ne geleceğini biliyorlar mıydı? Bunu kimse kestiremezdi. Bununla birlikte o da durgun sevinçliydi. Zaman geçirmek için uzun süre sofra başında kaldılar. Her zamanki gibi Pavel çay bardağını kaşığıyla yavaş yavaş karıştırıyor, ekmeğini dikkatle tuzluyordu. Küçük Rusyalı masanın altında ayaklarını oynatıyordu. Oturunca ayaklarına istediği durumu vermeyi şimdiye dek başaramamıştı. Pencerelerden giren güneşe odanın duvarlarında tavanında dolaşan ışıklara bakarak henüz 10 yaşında bir çocuktum dedi. Bir gün elimdeki bardakla güneş ışığını yakalamak istedim. Düştüm, elim kesildi, dayak yedim. Sonra evin avlusuna çıktım. Güneş orada bir su birikintisinin üstünde dolaşıyordu. Işığı tutmak için suyu çiğnemeye başladım. Yine dayak attılar. Çünkü üstümü başımı çamur içinde bırakmıştım. O zaman güneşe dönerek bağırdım. Koca kızıl ateşin yakmadı. Hiçbir acı duymadım. Dilimi çıkararak onunla alay ettim. Bununla avunuyordum. Pavel gülerek sordu. Neden güneşi kızıla benzetiyorsun? Bizim evin karşısında bir demirci otururdu. Yüzü gözü sakalı kıpkırmızıydı. Durmadan güler, her zaman şen ve sevinçli görünürdü. Ne zaman yüzüne baksam onu güneşe benzetirdim. Ama artık sabredemeyerek atıldı. Bu gevezelikleri bıraksanız da göreceğimiz işten söz etseniz daha iyi olur. Pavel, her şey olup bitmiştir bile dedi. Küçük Rusyalı tatlı bir sesle açıkladı. Düzenlenmiş bir işi yeniden gözden geçirmek, onu karmakarışık etmekten başka bir işe yaramaz. Ha, unutmadan söyleyeyim. Eğer bizi tutuklayacak olurlarsa Nikola Ivanoviç gelecek, size ne yapmak gerekeceğini söyleyecek. Gerekince yardım da edecek. Anladın mı Nini? Ana içini çekerek peki dedi. Pavel dalgın mırıldandı. Artık sokağa çıksak fena olmaz. Andre karşı durdu. Hayır, evde oturup beklemek daha uygun. Polisin dikkatini çekmekte ne anlam var? Polis zaten iyi tanıyor. O aralık Fedya Mazin güler yüzle koşarak geldi. Sevincinden yüzü alan olmuştu. Coşkun sevinçliydi. Getirdiği haberle iki delikanlının bekleyişi sıkıntısını yok etti. Başladılar. Herkes kımıldamaya başladı. Sokaklarda kime rast geldimse suratlar çatkın, herkes yüzünü asmış. Vesovchikov, Vasily Gosev, Samoylov sabahtan beri fabrikanın kapısı önünde dikilmiş bütün işçilere işi anlatıyor. Gelenlerden birçoğu içeri girmeden evlerine döndüler. Haydi kalkın, zaman geldi, saat 10. Pavel geliyorum. Fedya onları daha da güvendirmek için göreceksiniz dedi. Yemekten sonra fabrikada işçi kalmayacak. O gittikten sonra ama şefkatli bir sesle dedi ki ateş gibi delikanlı, rüzgara tutulmuş gibi yanıyor. Mutfağa giderek giyinmeye başladı. Nereye gideceksin Lini? Siz nereye giderseniz. Andre bıyığını çekerek yüzüne baktı. Pavel çarçabuk saçlarını düzeltti. Mutfakta annesinin yanına giderek bak anne dedi. Orada seninle hiç konuşmayacağım. Sen de bana hiçbir şey söylemeyeceksin. Anlaşıldı mı? Kadın mırıldanır gibi bir sesle peki peki Tanrı sizi korusun dedi. Ama sokağa çıkıp da her yandan boğuk bir gürültü halinde yükselen insan seslerini işitince evlerin pencerelerinde kapılarında küme küme toplanan insanların meraklı gözlerle Andre'yi Pavel'i izlediklerini görünce gözlerini bir bulut kapladı. Bu bulut arkasında gözleri yöreyi kimi zaman saydam bir yeşillik kimi zaman yoğun bir kuruluk içinde görüyordu. Yolda duranlar bu iki delikanlıyı selamlıyorlardı. Bu selamlarda göze çarpan bir özellik vardı. Öteden beriden kopan sesler ananın kulağına dek geliyordu. İşte liderler bunlar. Hangisi asıl lider bilmiyoruz. Canım ben de kötü bir şey söylemedim ki. Daha ötede bir ses kızgın kızgın bağırdı. Polis yakalayacak olursa bittikleri gündür. İkinci bir ses buna yanıt verdi. Yakalayacak olursa acaba yakalayabilecek mi? Pencerenin birinden gelen çılgın bir kadın sesi sokağın ortasında top gibi patladı. Deli misin sen adam? Başında kocaman bir aile var. Onlar bekar. Onların umurunda mı? O aralık Andre, Pavel, Pelage sakat bir adamın oturduğu evin önünden geçiyorlardı. Zosimov adını taşıyan bu adama fabrika bir emekli maaşı bağlamıştı. Onlar geçerken adamlar pencereyi açarak ''Ne yapıyorsun Pavel?'' dedi. ''Haydut herif, ettiğini biliyor musun? Yakalanacak olursan kafamı keserler.'' Ana titreyerek durdu. Bu sözleri kalbinde korkunç bir öfke uyandırmıştı. Pencerenin arkasında hala sövüp sayan sakat adamın iri şişkin yüzüne kızgın bir bakış fırlattıktan sonra yola koyuldu. Geride kalmamak için adımlarını sıklaştırarak oğlunun yanında yürümeye başladı. Andre ile Pavel hiçbir şey görmüyor, çevreden yükselen seslerin hiçbirini işitmiyor gibiydiler. Acele etmeksizin rahat adımlarla yürüyorlar, yüksek sesle önemsiz basit şeylerden konuşuyorlardı. O aralık karşılarına Minorov isminde biri çıktı. Bu adam oldukça yaşlıydı. Alçak gönüllülüğüyle, yaşayışındaki temiz ve inanışıyla herkesin saygısını kazanmıştı. Minorov iki delikanlıyı durdurdu. Pavel sordu, siz de bugün çalışıyor musunuz? Karım doğurmak üzeredir de. Sonra dikkatli bakışıyla iki delikanlıyı süzerek bir de bugün ortalıkta bir coşkunluk görüyorum. Herkes ayakta. İşittiğime göre fabrikanın direktörlüğüyle bir çıngar çıkacak. Camları kıracakmışsınız. Biz sarhoş değiliz. Küçük Rusyalı ekledi. Bizim yapacağımız şey ellerimizde bayraklar olduğu halde sokakları dolaşarak özgürlük şarkısını söylemektir o kadar. Şarkılarımızı dinlerseniz ne düşüncede adamlar olduğumuzu anlarsınız. Minorov düşünceli dalgın yanıt verdi. Ben onları eskiden bilirim. Broşürlerinizi de okudum. Sonra Pelage'yi görünce zeki bakışlarla süzerek vay dedi siz de burada mısınız? Siz de budik başlarla birlikte mi bulunuyorsunuz? Doğruluk ne yana giderse o yana gitmek gerek. İnsanın ayağı çukurda da olsa yine böyle yapmalıdır. Şuna da bak senin için fabrikaya broşürleri getirdi diyorlar. Demek hakları varmış. Pavel sordu. Onu kim söylüyor? Herkes, neyse canım, şimdilik Allah'a ısmarladık. Budalalık etmeyin, anladınız mı? Budalalık etmeyin. Ama hafiften gülmeye başladı. Kendisinden böyle söz edilmesi hoşuna gitmişti. Pavel gülümseyerek, ana dedi, yakalanırsan sen de hapse girersin. Canıma minnet. Güneş bu ilkbahar sabahının serinliği üstüne tatlı bir sıcaklık serperek yavaş yavaş yükseliyordu. Bulutların yürüyüşü ağırlaşmıştı. Onlardan düşen gölge daha ince, daha saydamdı. Sokakların damların üstüne kanat gelmiş gibi duran bu bulutlarda, duvarlarda biriken tozları, çamurları, yüzlerde toplanan üzüntüleri, korkuları silip götürüyor, mahalleyi temizliyorlardı. Sesler daha sevinçli, daha uyumlu olmuştu. Uzaktan fabrikanın gürültüsü, makinelerin sesi bu sevinçli uyumun arasında boğulup gidiyordu. Pencerelerden, evlerden kimi şen, sevinçli, kimi üzgün ve küskün sesler, endişeyi ya da kızgınlığı andıran haykırışlar geliyor, ananın kulağına çarpıyordu. Ama bunların kimine karşılık vermek, kimine teşekkür etmek, ona bir açıklayıcı tümce, ötekine birkaç söz fırlatmak, kısaca bugünün düzenini şaşırmış gibi dolaşan yaşayışına o da karışmak istiyordu. Büyük meydanın bir köşesinde, ufacık bir sokak içinde ve Sovchikov'un çevresine 100 kadar adam toplanmıştı. Sizi sıkıyorlar, eziyorlar. Bir üzüm salkımının suyunu almak için nasıl ezerlerse sizi de öyle eziyorlar. Kanınızı almak için öyle sıkıyorlar. Tutuk bir anlatımla söylediği bu sözler halkın tepesinden aşağı birer birer düşüyordu. Birkaç kişi hep bir ağızdan evet evet hakkı var dediler ve bu sözler boğuk bir gürültü halinde dağıldı gitti. Küçük Lucy onu görünce çapkına bak neler yapıyor neler, dur gideyim de biraz yardım edeyim dedi. Halkın arasına girmek için eğildi ve Pavel onu durduramadan çevik bir hareketle kalabalığın içine daldı. Hoş sesi ortalığı çınlattı. Arkadaşlar, derler ki dünyada birçok ulus var. Yahudiler, Almanlar, Fransızlar, Tatarlar. Ben bunun doğru olduğuna inanmam. Bana göre iki tür halk var. Bu iki türün birbiriyle uyuşması olanaksız. Zenginlerle yoksullar. Giyim biçimleri ayrı, konuşmaları birbirine benzemez. Büyüklerin halka nasıl davrandıklarına bakacak olursan, bunların zavallılara karşı ne zalimce davrandıklarını anlamakta güçlük çekmeyiz. Halkta bir kahkahadır koptu. Gürültü artıyordu. Dar sokağın içinde herkes birbirine yaklaşıyor, hiçbir şey söylemeksizin boyunlarını uzatarak, ayaklarının ucuna basarak dinliyordu. Andre sesini yükseltti. Başka ülkelerde işçiler bu doğruyu çoktan anlamıştır. Bugün Mayıs'ın parlak birinci günü her yerde işçiler kardeşliklerini ilan ediyor. Birbiriyle kardeş oluyor. Hepsi işlerini güçlerini bırakarak toplum içinde nasıl önemli bir güç oluşturduklarını anlıyor. Bugün hepsinde aynı kalp çarpıyor. Çünkü bütün kalpler işçi sınıfının nasıl güçlü bir varlık olduğunu bilmektedir. Her birey kanının mutluluğu, özgürlüğü, adaleti için çarpışmaya, canını feda etmeye hazırdır. Çünkü dostluk bütün kalpleri birbirine yaklaştırıyor. Kalabalığın içinden bir ses "Polis geliyor!" dedi. 10 jandarma atlısı dar sokağın köşesini saparak halkın içine doğru yöneldi. Hem ellerindeki kırbaçları sallıyor hem bağırıyorlardı. "Dağılın, dağılın! Nedir orada konuştuklarınız? Kimdi söz söyleyen?" Kaşlar çatıldı. Halk bunlara yol vermek için istemeyerek çekiliyordu. Birkaç kişi duvarlara tırmandı. Sonra ötede beride alaylar işitilmeye başladı. Halkın arasında bir ses yükseldi. Hele şunlara bakın, domuzları atlara bindirmişler. Biz de büyük adam olduk diye kurulup duruyorlar. Sokağın ortasında sadece küçük Rusyalı kalmıştı. İki atlı başlarını sallayan hayvanlarıyla Andre'nin üstüne yürüdüler. O bir sıçrayışla kenara çekildi. O sırada Pelage kolundan tuttu, azarlayıcı bir sesle "Hani söz vermiştin?" dedi. "Pavel'in yanında ayrılmayacağını söylemiştin. Oysa ilk önce ondan ayrılan sen oldun." Küçük Rusyalı Pavel'in yüzüne baktı, gülümseyerek "Affedersin." dedi. "Ah şu polis yok mu? Yeryüzünde hala bunları görmek." "Ana iyi iyi," dedi. Ezip bitirici bir yorgunluk vücudunu kaplıyor, başını döndürüyordu. Kalbinde hem sevinç hem de üzüntü vardı. Öğle düdüğünün bir an önce çalmasını istiyordu. En sonra kilisenin bulunduğu büyük alana geldiler. Kadın erkek, çoluk çocuk, sevinçli mutlu yüzleriyle delikanlılar, kaygılı bakışlarıyla delikanlılar oturmuş, kimi ayakta, belki yüzü aşkın halk kalabalığı kilisenin avlusunda toplanmıştı. Hepsi sabırsızlık içinde geziyor, başlarını kaldırarak uzaklara bakıp duruyorlardı. Havada bir coşkunluk dalgalanıyordu. Bunların içinde yüreklilik sahibi olanlar, korkaklara, habersiz bulunanlara çarparak geçiyorlardı. Halkın birbirine sürtünmesinden çıkan boğuk bir gürültü içinde yalvarır gibi bir kadın sesi işitildi. "Mitya, dikkat et, kendini sakın." "Aman sen de dokunma bana." Sizov'un yumuşak ciddi sesi kandırıcı tonuyla işitildi. "Hayır, hayır, gençleri yalnız başlarına bırakmak olmaz. Onlar bizden daha akıllı olurlar. Onlarda daha çok yüreklilik var. Geçenlerde fabrikanın bataklığını kurutmak için hepimizin gündeliğinden para keseceklerdi. Buna kim engel oldu? Onlar değil mi? Bunu unutmamalıyız. Hapse onlar atıldı. Yararını biz gördük, herkes gördü." O aralık düdüğün sesi bu konuşmayı parçaladı. Halk birden titredi. Oturanlar ayağa kalktılar. Bir saniye herkes sustu. Herkes pusuda bekliyordu. Birçoğunun benzi sarardı. Pavel sağlam, uyumlu bir sesle bağırdı. Kardeşler, işte zaman geldi. Hırs ve kıskançlıkla, kin ve öfkeyle, zulüm ve karanlıkla dolu olan bu yaşayışı, bu kahır ve zulümler yaşayışını, içinde bizim için bir parçacık yer bulunmayan, bize insan gözüyle bile bakmayan bu zalim yaşayışı inkar edeceğimiz, ona karşı bağıracağımız saat bu saattir. Sustu. İşçiler susuyorlar, gittikçe birbirlerine sokularak sıkışıyorlardı. Ana oğlunun yüzüne baktı. Yalnız gözlerini görebildi. Bu gözlerde bir övünç, yüreklilik anlatımı, bir zeka pırıltısı vardı. Arkadaşlar, karar verdik. Kim olduğumuzu herkese bildireceğiz. Bugün bayrağımızı açacağız. Doğrunun, doğruluğun, özgürlüğün bayrağını dünyaya göstereceğiz. Uzun bir bayrak havada dalgalandı. Sonra eğilerek halkın üstüne düştü. Gözden gitti. Bir saniye sonra parlak bir kuş gibi bu bayrak, bu işçi bayrağı halkın başı üstünde yine göründü. Pavel kolunu kaldırınca bayrak sallandı. Hemen on el bayrağın sapını yakaladı. Pelagin'in eli de bu ellerin arasındaydı. Pavel bağırdı. Yaşasın özgürlük. Yüzlerce ses birden buna karşılık verdi. Yaşasın partimiz arkadaşlar. Yaşasın Rus ulusunun özgürlüğü. Halk içinde bir dalgalanma başlamıştı. Bayrağın anlamını anlayanlar bir yol bularak ona doğru ilerliyordu. Mazin, Samoilov, Gosev kardeşler Pavel'in yanına yaklaşmışlardı. Vesovchikov, bir takım delikanlılar elleriyle onu iterek ön safa geçmeye çalışıyorlardı. Pavel konuştu. Yaşasın zulüm gören halk, yaşasın özgürlük. Gittikçe yükselen bir sevinç haykırışıyla binlerce ağız bu uğultu ruhu sarsıyordu. Ama iki yanında duran delikanlılardan birinin ellerini yakaladı. Gözyaşlarının saldırışları arasında boğuluyorsa da ağlamıyordu. Bacakları titriyordu güçlü bir sesle. Evet dostlarım, evet, işte doğruluk. Geniş bir mutluluk gülümseyişi Vesovchikov'un yüzünü süslemişti. Elini özgürlüğün yüksek örneği olan bayrağı uzatmış, bakışları ona dikilmiş, ağzından anlaşılmayan sözler dökülüyordu. Sonra bir yan anayı kucaklayarak gülmeye başladı. Küçük Rusyalı halkın boğuk bir gürültü halinde yükselen seslerinin üstünde hoş ve şarkı söyler bir sesle ''Arkadaşlar, bizi ışık ve doğruluk kaynağı, bir hak ve acıma kaynağı, şimdiye dek bilmediğimiz bir kaynak ayaklandırdı. Biz onun onuruna, onun adına toplandık. Biz bir savaşa atılıyoruz. Arkadaşlar, burada kestireceğimiz yol hem uzun hem çetindir. Elimiz uzak, yolumuzun üstünde rastlanacak dikenlerden başımıza konacak güçlükler tacı yakındır. Doğruluktaki gücü tanımayanlar, gerçeği son soluğa dek savunacak yürekliliği olmayanlar, kendilerine güvenmeyenler, acıdan, zorluktan korkanlar çekilip gitsinler. Bizden uzak olsunlar. Biz yalnız başımıza güvenenleri isteriz. Onlar bizimle gelsinler. Eriyi görmeyenler arkamızdan gelmesinler. Çünkü onları üzüntü, zorluk, acı bekliyor. Haydi arkadaşlar, sıraya dizilin. Yaşasın 1 Mayıs günü. Yaşasın özgür insanlığın bayramı. Kalabalık gittikçe artıyor, gittikçe sıklaşıyor. Pavel'in elinde sallanmaya başlayan bayrak, ta yukarıda kıpkızıl, kocaman bir güneşin döktüğü ışıklar içinde dalgalanıyor, açılıyordu. Fedyamazin uyumlu bir sesle bağırdı. Eski dünyayı bırakalım, inkar edelim arkadaşlar. Buna bir ses, engelleri yıkan bir dalga gücüyle karşılık verdi. Pelagi dudaklarında geniş, parlak gülümseyişle olduğu halde Fedya'nın arkasından geçti. Şimdi buradan oğlunu da, bayrağı da daha iyi görebiliyordu. Çevresinde hoşnut, sevinçli yüzleri görüp yitiriyor, renk renk gözler parlıyordu. Pavel ve Andre ön sıradaydılar, seslerini işitiyordu. Andre'nin sesine karışarak, ''Uyan artık uykudan, uyan, uyan esirler dünyası. Zulme karşı hıncımız Volkan bu ölüm dirim kavgası.'' şarkısını söylüyor ve halk koşarak bu devrim bayrağına geliyor. Evlerde herkesin korkarak yavaş sesle söylediği bu şarkının şimdi havayı dolduran titreşimleri bu bir yığın halkın gürültüsüne karışıyordu. Sokağın içini korkunç titreşimlerle dolduran bu ezgi tıpkı bir çanın madeni sesi gibi çınlıyor, insanları uzak bir geleceğin mutlu kucağına götüren uzak bir sesi izlemeye çağırıyordu. Bu Ezgi tehlikeleri gösteriyordu. Yolda rastlanacak güçlükleri de gizlemeyi söylüyordu. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Şarkı bütün bu halkı sanki kucaklıyor gibi sararak dalgalanıp gidiyordu. Ananın yanında hem ürkmüş hem sevinçli bir kadın vardı. Titrek, hıçkırıklı bir sesle sordu. Mitya, nereye gidiyorsun? Pelagi hemen yanıt verdi. Bırakın gitsin, merak etmeyin. Ben de zamanında korkmuştum. Benim oğlum en önde gidiyor. Ta önde, ta önde. Hani şu bayrağı tutan yok mu? İşte o benim oğlumdur. Ne yapıyorsunuz? Başınızı almış, nereye gidiyorsunuz? Orada asker var, biliyor musunuz? İri, zayıf, kadın kalın kemikli elini Pelagi'nin kulağına koyarak bağırdı. Bakın nasıl şarkı söylüyorlar. Ne heves, ne coşkunluk. Ay ay, Mitya da söylüyor. Ama mırıldanır gibi bir sesle, merak etmeyin dedi. Onlar kutsal bir ideale hizmet ediyorlar. Hazreti İsa'nın yoluna canlarını feda edenler olmasaydı bugün İsa da işitilmezdi. Aniden kafasından geçen bu düşünce sadeliğiyle birlikte öyle doğru bir gerçeği anlatıyordu ki dikkatini çekmekten geri kalmadı. Pelagi kolunu şiddetle sıkan kadının yüzüne bakarak şaşkın bir gülümseyişle dedi ki, eğer uğrunda canını feda edenler olmasaydı Hazreti İsa bile dünyaya gelmezdi. O aralık Sizofçuk'a geldi. Delikanlı şapkasını çıkardı, şarkının uyumuna göre havada sallayarak, nasıl yine adamlar korkmuyorlar, yapacaklarını saklamıyorlar, şarkı bile uydurmuşlar, hem ne şarkı değil mi yine? Sonra şarkının bir parçasını mırıldanarak ekledi. Onların hiçbir şeyden korkusu yok. Benim oğlum şimdi mezarda yatıyor, öldü. Onu fabrika öldürdü, fabrika uğrunda öldü. Ananın kalbi son derece şiddetle çarpıyordu. Arkadan itip kakarak ileriye geçmek isteyenlere yol verdi. Yandan itile itile duvara doğru sürüklendi. Şimdi önünden yoğun bir insan dalgası sallana sallana geçiyordu. Şarkı söyleyerek geçen insanların sayısı pek çoktu. Ve bunu gördükçe kalbini bir sevinç kaplıyordu. Uyan ey zulüm ile ezilen, kahrolan uyan. Bu ses sanki halkın kulaklarında çınlayan bakır bir borunun madeni sesi gibi, kiminde bir savaş isteği, kiminde belirsiz bir mutluluk duygusu, yeni bir şeyin meydana geleceği duygusu, şiddetli, ateşli bir ilgi uyandırıyor, kimi kalplerde belirsiz umutlarla çarpıntılar yapıyor, kimilerinde yıllardan beri biriken öfkenin ateşli selini yeni bir taşıma yolu açıyordu. Herkes ileriye, bayrağın dalgalandığı noktaya göz dikmişti. Sevinçli bir ses bağırdı. Yaşasın çocuklar, yaşayın. Şarkı ile yürüyorsunuz. Her zaman söylemeye alıştığı sözleri şimdi birden taşan duygularını anlatamayacağını anlamış olmaktan ileri gelmeliydi ki çevreye sövüntüler yağdırmaya başladı. Bu coşkunluk arasında bir öfke, halkın sıkılmış dişleri arasında bir yılan gibi ıslık çalarak kızgın sözler halinde kıvrılıp duruyordu. Bir evin penceresinden bir adam yumruklarını göstererek bağırıyordu. Hay sapık herifler! Yırtıcı bir ses pencerenin camını aşarak kulağına dek geldi. Ne cüret! İmparatorumuz çara karşı hareket, ona karşı isyan! Buruşmuş yüzler birbiri ardınca adamın gözü önünden geçiyor, erkekler kadınlar atılarak gidiyor, keskin izleri sanki sokağa süpürüyormuş gibi bütün şiddetiyle dalgalanan şarkı kara bir lav yığınını andıran halkı çekip götürüyordu. Ama bütün bu halka benim sevgili değerli dostlarım diye bağırmak için birden kalbinde coşkun bir istek duydu. Ta önünde giden bayrağa baktıkça pek iyi ayırt etmekle birlikte oğlunu, onun tunç rengini andıran alnını, inanışının ateşiyle parlayan gözlerini görüyordu. Şimdi o, arkada en sonra acele etmeksizin yürüyen, seyrettiği bir oyunun sonucunda hiçbir şey beklemeksizin, kaygısız, soğuk bir gözle bakışan seyirciler gibi insanların arasında yürüyordu. Bunlar yavaş yavaş yürürken hafif bir sesle aralarında konuşuyorlardı. Okulun yanında bir toplantı var. İkincisi de fabrikanın içinde. Vali gelmiş. Doğru mu? Gözlerimle gördüm. İçlerinden biri şaka yollu birkaç söz söyledikten sonra dedi ki, ne olursa olsun bizden çekinmeye başladılar. Üstümüze asker gönderiyorlar, vali geliyor. Ana, sevgili ve değerli dostlarım dediği bu adamları düşünürken kalbi şiddetle çarpmaya başlamıştı. Çevresinde söylenen sözlere bir ölüm soğukluğu duyuyordu. Arkadaşlarından uzaklaşmak için adımlarını sıklaştırdı. Onlar ağır ağır, tembel tembel yürüdükleri için geçip ilerlemekte güçlük çekmedi. Birden sanki ön safta bir engele çarpmış gibi geri geri bir kımıldanış, boğuk bir gürültü oldu. Şarkı önce titrek bir ezgi ile titreyerek daha tizleşti, yoğun ezgi dalgaları yükseldi, sonra yine alçalarak köylere doğru süzülüp gitti. Sesler birer birer susuyor, ötede beride birkaç ses ilk şiddetiyle şarkıya başlamak istiyor gibi yükseliyordu. Tanrı Patron Bey, Ağa Sultan nasıl bizleri kurtarır? Bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Ne var ki bu haykırışta deminki güven, demin titreyen genel güven yoktu. Şimdi bu sese bir korku karışmıştı. Pelagya ön sıralarda neler olup bittiğini göremiyorsa da anlıyordu. Rast geldiğini ite ite kendine bir yol açarak çabuk çabuk ilerledi. Halk geri geri çekiliyor, başlar yere eğiliyor, kaşlar çatılıyordu. Dudaklarında sıkıntıyı andıran gülümsemeler belirmiş, ağızlarda alaycı ıslıklar uçmaya başlamıştı. Ama üzgün bakışlarıyla çevresindekilerin yüzlerini inceliyordu. Gözlerinde yalvaran, yardım isteyen, bir şey yapmamanın verdiği anlam vardı. Pavel'in sesi işitildi. Arkadaşlar, asker de bizim gibi insandır. Onlar bizi vurmazlar, silah çekmezler. Hem neden? Biz herkesin gereksinim duyduğu bir doğruyu ilan ediyoruz da onun için mi? Düşünmezler mi ki onların da bu doğruya ihtiyaçları vardır? Şimdi bunu anlamıyorlarsa da çok geçmeden onlar da gelecek, bizimle birlikte yürüyecek. Ve ondan sonra yağmacıların, canilerin bayrağı altında değil, bizim bayrağımız altında gidecekler. Onların özgürlüğümüzü bir an önce anlamaları için ilerlemeli, ileri gitmeliyiz. Arkadaşlar ileri, durmadan ileri. Pavel'in sesi güvenliydi. Sözcükler ağzından dosdoğru, açık, birer birer dökülüyordu. Ancak halk yavaş yavaş seyrekleşmeye başlamıştı. Kimi sağdan, kimi soldan, duvarlara, çitlere sürünerek birer birer dağılıyorlardı. Geri kalanlar bir üçgen biçimini almıştı. Bir üçgenin tepesinde Pavel, Pavel'in başının üstünde de işçinin dalgalanan bayrağı vardı. Halk bu haliyle kanatlarını açmış, uçmak için bir şey bekleyen kara bir kuşa benziyordu. Pavel bu kuşun başıydı. Ana sokağın karşı ucunda kara alçak bir duvar gördü. 4. kaset 1. yüzün sonu.